Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek sohbetimize başlayalım ki bereketli olsun. Bu açık değil mi? Açık. Evet, bu bereketli olsun sözüne Osmanlıca'da teberrüken derler gençler. Teberrüken şu mevzuyu da söyleyeyim ki, teberrüken şu işi de yapayım ki, teberrüken şu konuşmayı da yapayım ki gibi benzeri cümleleri eskiden alimlerin sözlerinde çok görürdük. Yazarların yazılarında çok görürdük. Bugün maalesef unutuldu. Ama ben Osmanlıca derslerimde bu kelimeyi mümkün mertebe kullanmaya çalışıyorum ki eski kelimelerimizi böylece ihya etmiş olalım. Üç şey çok önemlidir. Dil, din, tarih. Eğer dilimiz mükemmel olmaz ise, zengin olmaz ise, dilimizdeki kelimeleri Arapçadan gelmiş, Farsçadan gelmiş diye atacak olursak, ki attık %80'ini, ortada cılız bir dil kalır. Bu cılız, yetersiz dil ile de efendim ne Elmalı'nın tefsirini anlayabiliriz, ne Sahih-i Buhari'yi anlayabiliriz, ne de Mevlana'nın Mesnevisini anlayabiliriz. Haydi onlar eskiden yazılmış kıymetli kitaplar. Mehmet Akif'in Safahat'ını dahi, Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirlerini dahi anlayamayız. Nitekim şikayetler oluyor. Diyorlar ki, efendim işte o eserin dili ağır, anlamıyoruz. Efendim, sohbetlerime katılan bir arkadaş dedi ki, hocam, Mehmet Akif Ersoy'dan ve Safahat'ından çok bahsediyorsun. Hatta Safahat'ın günümüzde yazılmış hem de şiirin diliyle yazılmış bir Kur'an tefsiri olduğunu söylüyorsun. Ben de çok duygulandım, merak ettim ve kendi kendime karar verdim. Safahat'ı alacağım ve baştan sonra hatmedeceğim. Baştan sona kadar bir güzel okuyacağım dedim ve başladım okumaya. Ama maalesef bitiremedim. Bitirmek ne kelime? 5-10 sayfa okuyunca bıraktım. Niye bıraktın hocam dedim. Yani o da öğretmen bir arkadaş. Tek kelimeyle cevap verdi bana. Ağır dedi. Efendim ben espri yaptım. Kaç kilo geliyor tarttın mı dedim. Yok öyle değil dedi. Ben sanki anlamıyormuşum gibi. Efendim ağır dedi. Vallahi kusura bakma hocam ama dedim. Yani Safahat ağırdan ağır değil ama herhalde siz biraz hafifsiniz dedim. Neresi ağır yahu? Mehmet Akif Ersoy 16. yüzyılda yazmadı Safahat'ı. Cumhuriyet döneminde yazdı. Ama öz dilimizden, Türkçenin güzelliğinden o kadar uzaklaştık ki Safahat'ı bile ağır eserler listesine koyduk. Efendim hiç de ağır değil bilenler için. Ama dediğim gibi dün 5000 kelimeyle konuşuyorduk, 10.000 kelimeyle konuşuyorduk. Bugün 300 belki de 250 kelimeyle konuşuyoruz. Şimdi bize bu eser ağır geliyor. Hayır, hiç de ağır değil. Öyleyse yapılacak iş tekrar dilimize dönmek, medeniyetimizin diline dönmektir. Arapça ve Farsçadan gelen kelimelerle dilimiz son derece zenginleşmiştir. Dünyada birkaç imparatorluk dili vardır mesela. Efendim işte İngilizler övünürler. İngilizceye Arapçadan, Farsçadan şu kadar kelime girmiş diye övünürler. Haklıdırlar. Bizim de övünmemiz gerekirken onları attık. Efendim dili kısırlaştırdık. Şimdi mesela kelime kelimesini bile artık kullanmıyoruz. Sözcük diyoruz onun yerine. Hayat kelimesini kullanmıyoruz. Yaşam diyoruz. Çok iğrenç bir kelimedir yaşam. Efendim mesela hayat kelimesi bir kelimeden ibaret değil ki. Peki sevdiğimiz bir adama muhabbetimizi belirtmek üzere hayatım nasılsın diyoruz. Ne diyeceğiz şimdi? Yaşamım nasılsın mı diyeceğiz? Ne kadar çirkin bir şey. Efendim işte Hayati diye bir arkadaşımız var şimdi. Yaşami mi diyeceğiz ona veya böyle tuhaf şeyler. Çünkü bu kelimeler yani Arapçadan dilimize giren kelimeler artık Türkçeleşmiş ve bir kelimeden 3-5 kelime ortaya çıkıyor, türüyor. Mesela ketebe Arapçada yazdı demek. Ketebe yektübe ketmen katibün. Bak kaç tane kelime üretmişiz. Katip, kitap, mektup, kütüphane, mektep ve daha bir sürü kelime, bir hayli kelime ketebe fiilinden ortaya çıkmış. Bunlar bizim öz malımız olmuş. Şimdi efendim işte ne diyor? Katip demiyor, yazman diyor. azmandır gibi. Efendim işte ne bileyim ben böyle tuhaf tuhaf şeyler. Zaten biz bu işi baştan bir kere bu çıkmaz yola girdik. Mesela muallime attık, öğretmen dedik. Rahmetli Cemil Meriç espri yapardı. Öğretmen dedik, o da öğretmem dedi. Hiçbir şey öğretmiyor. Evet, tabii. Bak muallim kelimesi talimden geliyor. Ne kadar güzel bir kelime. Muallim, müderris, hoca, bu kelimeleri unuttuk. Kasten unuturdular bize. Hoca kelimesi her zaman bir zamanlar çok böyle şaibeyle bakılan bir kelimeydi. Allah'tan şimdi o kadar tepki yok. Efendim işte hoca deyince biz camideki imamı hatırlardık. Halbuki öyle değil. Her şeyin hocası var, değil mi? Yani spor hocası var, beden eğitimi hocası var, müzik hocası var, Kur'an hocası var, tefsir hocası var, fıkıh hocası var. Ve hoca bizim en sevgili kelimelerimizden biridir. Hace deriz. Hocanın aslı hacedir. Havace diye yazılır. Hoca diye okuruz. Mesela meşhur yazarlarımızdan Ahmet Mithat Efendi Hace-i Evvel diye bilinir. Hace-i Evvel, birinci hoca. Yani çocuklara, bu milletin, Türk milletinin çocuklarına okuma sevgisini aşıladığı için ve 200'den fazla eser kaleme aldığı için, eserleri de o dönemde çok okunduğundan dolayı hala bu dönemde de okunuyor. Hace-i Evvel denmiştir kendisine. İlk hoca. Tarihimizde hoca çok önemlidir. Mesela hoca tarihi diye bir söz vardır. Efendim işte Hoca Saadettin Efendi, Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi çok mühim bir insandır. O bakımdan hoca bizim sevdiğimiz bir kelimedir. Efendim ve hoca talebe ilişkileri. Şimdi ben İmam Hatip talebesiyim. Yani İmam Hatip mezunuyum daha doğrusu. 1972'de bitirdim. Sonra işte edebiyat okudum ve edebiyat öğretmeni olarak da emekli oldum ama bu emeklilik sadece bildiğimiz manada bir emekliliktir. Yoksa Müslümanın emekliliği mezara kadar devam eder. Daha doğrusu çalışması mezara kadar devam eder. Yani normalde bir emeklilik söz konusu değildir. Mesela Mimar Sinan zannediyorum Selimiye Camii'ni yapınca 80 yaşının üstündeydi. Bugün yaşamış olsaydı 657 sayılı kanundan emekli olacaktı ve daha bir iş yapamayacaktı. Halbuki Osmanlı öyle düşünmüyor. Bir adamın yaşı ne olursa olsun sağlamsa, kabiliyeti varsa, azmi, tecessüsü, merakı yerindeyse onu görevlendiriyor, ondan istifade ettiriyor. Bu manada Mimar Sinan 80 yaşında bir delikanlıdır bence. Şimdi yaş izafidir. Ne demek izafi? Şimdi göreceli diyorlar ya onun karşılığında göreceli, görmeyeceli. Efendim adamına göre değişir. Öyle adam vardır 22 yaşında ihtiyarlamıştır, tembeldir. Şuradan şuraya gitmeye erinir. Öyle insan vardır Sinan örneğinde olduğu gibi. 70 yaşında da 80 yaşında da olsa hizmet eder, koşuşturur. İşte o gençtir. Yani rakam burada önemli değil. Basın Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında aldı İstanbul'u? 22 yaşında değil mi? 22 yaşında bir delikanlı. Onun için Arif Nihat Asya ne diyor? Hala ne diye oyunda oynaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Evet, kaç defa kuşatıldı İstanbul Fatih'ten önce? 28 defa kuşatıldı. Ama hiçbirinde anlamadı. Çünkü Fatih'ini bekliyordu. Çünkü Efendimiz müjde vermişti. لَتُفْتَحَنَّ الْكَسْتَنْتِنِيَّةُ فَلَنِيَمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِيَمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ Konstantiniye şehri, Konstantiniye'ydi İstanbul'un eski adı, Bizanslar zamanındaki adı. Konstantiniye şehri bir gün elbette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir diye Efendimiz müjdeyi vermişti. Bu hadis-i şerif sahihtir. Bazı nevzuhur ilahiyatçıların dediği gibi uydurma değildir. Kütüb-i Sitte dediğimiz en önemli 6 hadis kitabından birinde vardır. Ahmet İbni Hanbel'in Müsned'inde bu hadis vardır ve sahihtir. Efendim, nitekim Fatih Camii'nin kapısında da bu hadis-i şerif yazılıdır. Buna fetih hadisi derler. Şimdi bu hadisin ehemmiyetini bildiği için, yani İstanbul'un Müslümanlar tarafından fethedileceğini müjdeleyen bu hadisin ne kadar önemli olduğunu bildikleri için ta Emeviler zamanında, Abbasiler zamanında defalarca kuşatıldı biliyorsunuz İstanbul ama anlamadı. Niçin anlamadı? Maddi sebepleri vardı, manevi sebepleri vardı. Şimdi onları tahlil etmeye girişirsek saatlerce konuşmam gerekir. Efendim, Müslümanlar maddeten de manen de kuvvetli olmaları gerekiyordu. Emeviler zamanında iki defa kuşatıldı. Hatta bugün İstanbul'umuzun medarı iftiharı olan ve İstanbul'u manevi bir şehir, uhrevi bir şehir haline getiren Eyüp Sultan Hazretleri de biliyorsunuz, Emeviler zamanında ikinci Emevi kuşatmasında buraya geldi. Hem de Yezid denilen melun bir herifin komutası altında. Evet, o zaman halife Yezid denilen bu zalim herifti. Fakat ne yapalım ki, devlet başkanı. Onun için Eyüp Sultan Hazretleri de devlet başkanına itiraz edilmez diye orduya katıldı ve geldi. Uzun hikaye. Yani bir kişinin şahsi hataları, kusurları, zalimliği asla hoş görülecek şey değildir. Ama unutmayalım ki o anda da işin başında o. Yani gemide o kaptan. O kaptan diye sen gemiye binmemezlik edemezsin. Mecbur bineceksin çünkü gemiyi o götürüyor. Ve burada geldi biliyorsunuz, şehit oldu Eyüp Sultan Hazretleri. Bak, o da delikanlıydı. O da 80'ini geçmişti. Efendim niye? Çünkü Efendimiz buyurmuştu ki benim ashabımdan mübarek bir zat Konstantiniye şehrinin fethinde bulunacak ve orada şehit düşecek diye müjde vermişti Efendimiz. Duydu bunu. Bunu duydu Eyüp Sultan Hazretleri. Ne kadar önemli. Tabi Peygamberimizin sahabelerinin hepsi önemli olmakla beraber ulemamız bir sınıflama yapıyor. İşte Bedir ashabı diyor, efendim Suffe ashabı diyor, ilk Müslümanlar olanlar diyor. İşte böyle belli bölümlere ayırıyor. Şimdi Eyüp Sultan Hazretleri en baştaki saflardan birine dahil. Çünkü Mekke'den Medine'ye hicret buyurunca, Medine'yi şereflendirince Peygamberimiz biliyorsunuz Eyüp Sultan Hazretlerinin evinde, devlet hanesinde 7 ay, bir rivayete göre 8 ay misafir kaldı. Yani bu şeref ne büyük şereftir. Allah'ın Resulünü, yani Habibim sen olmasaydın kainatı yaratmazdım sözüne muhatap olan Efendimiz'i evinde misafir etme şerefine nail olan Eyüp Sultan Hazretlerini şu bizim güzel İstanbul'umuz yüzyıllardan beri sinesinde barındırıyor, değil mi? Efendim misafir ediyor, estağfurullah, misafir ediyor ne kelime. Eyüp Sultan Hazretleri bu şehrin misafiri değil, efendisidir. En büyük önderidir. Efendisi deyince aklıma geldi. Sözümün başında da ifade ettiğim gibi kelimeler bizim için çok önemlidir. Şimdi mesela belki de hiç duymadınız, efendi kelimesinin aslı Yunancadır. Yunancadır, evet, Yunanca bir kelime. Ama o kadar benimsemişiz, o kadar bizden saymışız ki, kim, evet evet, kelimeler de Müslüman olur. Efendim o kadar böyle dilimize pelesenk etmişiz ki Peygamberimiz Efendimiz diyoruz, değil mi? Peygamber için kullanıyoruz. Kainatın efendisi diyoruz. Efendim, büyük zatlar için hoca efendi diyoruz. Filan efendi, İstanbul efendisi diyoruz. Yani çok kullandığımız bir kelime. Efendim, bizden olmuş. Evet, İstanbul bu bakımdan efendiler şehridir ve İstanbul'un tabii ki bana göre ilk efendisi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Niye? İşte bu hadis-i şerifi söylediği, bu müjdeyi verdiği için. Dolayısıyla Mekke, Medine, Kudüs, İstanbul arasından bir hat geçiyor efendim. Bunlar birbirine bağlı. Kainatın efendisi Mekke'de dünyayı şereflendirdi. Medine'de ahireti şereflendirdi. Değil mi? Medine'de Rabbine kavuştu. Kudüs'te miraca çıktı. İstanbul'a da Eyüp Sultan Hazretlerini gönderdi. Demek ki İstanbul'da Mekke gibi, Medine gibi, Kudüs gibi İslam dünyasının mübarek bir şehridir, mukaddes bir şehridir. Efendim onun için dünya 500 seneye yakın bir süre İstanbul'dan idare edildi. 400 sene hiç değilse, kesin olarak söyleyecek olursak, İstanbul'dan idare edildi. Çünkü padişah buradaydı ve padişah aynı zamanda Halife-i Müslimin idi. yeryüzündeki Müslümanların halifesiydi. Bugün bile hala Afrika'nın en uç bölgesinde Sultan Abdülhamit adına hutbe okunduğunu söyleyenler var. Aradan şu kadar zaman geçmesine rağmen. Dünya böylece Müslümanlar tarafından, İstanbul'dan idare edildi. O bakımdan sevgili gençler, yaşadığımız şehrin kültürünü, tarihini, edebiyatını, ilmini, irfanını iyi bilmemiz gerekiyor. Hakikaten İstanbul efendiler şehriydi. Fakat üzülerek ifade edelim ki o efendilikten bugün pek fazla bir eser kalmadı. Maalesef kaba insanlar olduk. Efendim işte güzel konuşmayı unuttuk, güzel anlaşmayı unuttuk, yürümeyi unuttuk, gezmeyi unuttuk, yemek yemesini unuttuk. Yani kaba insanlar haline geldik. Geçenlerde yürürken birisi, gençlerden birisi ayağıma bastı. İster istemez şöyle döndüm baktım. Bir şey olmaz dayı dedi. Ondan sonra halbuki ne demesi gerekiyor? Abi kusura bakma der. Özür dilemesi gerekiyordu değil mi? Ne demek? Ne kadar kaba bir insan. Bir şey olmaz dayı dedi. Olur ayı dedim ben de. Evet. Bak eskiden öyle şeyler katiyen olmazdı. Ne dedi? İstanbul efendisi. Erkekse İstanbul efendisi, kadınsa İstanbul hanımefendisi. Beyefendi ve hanımefendi. Evet, şimdi bu kelimeleri de unuttuk ha. Şimdi ne? Hanımlara bile hanım demiyorlar artık, bayan diyorlar. Ne kadar yerleşti bu kelime. Hiç sevmem ben. Ben bir kadın olsam bana bayan deseler döverim onu. Evet. Camilerde bile şimdi bayan ne diyor? Bayan mescit yazıyor. Bayan mescit. Bir kere imla hatası var. Hadi bayanı kullandın. Bayan mescidi diyeceksin. Sen mescide bayan diyorsun. Bayan mescit, baymayan mescit. Öyle şey olur mu ya? Evet. Hanım kelimesinin suyu mu çıktı ki sen kadına bayan diyorsun? Fransızca bir kelime bu. Fransızca öğren. Eyvallah. O güzel bir şey. Zaten bir Müslüman 2-3 yabancı dil bilmelidir. Doğu dillerinden Arapça, Farsçayı. Batı dillerinden de artık hangisini istersen. Ben Fransızcayı tavsiye ederim. Çünkü ben Fransızca biliyorum. Efendim. Tabii ki önce öz dilimizi. Yani Osmanlı Türkçesini. Şimdi Osmanlıca deyince yabancı bir dil zannediyorlar. Değil yahu. Osmanlı Türkçesidir bunun doğrusu. Yani konuştuğumuz bu kelimeleri efendim Latin harfleriyle yazmıyorsun da Arap harfleriyle yazıyorsun. Değişen bu. Latin harfleriyle yazmaya daha dün başladık. Harf devrimi olalı şurada kaç sene oldu? Düşün 600 sene, 700 sene, 1000 sene Arap harfleriyle yazmışız. Ama Türkçe dilimiz. Yani Türkçe konuşuyoruz. Yani Dursun Hoca bugün buraya geldi. Bu genç arkadaşlarla sohbet yapmak istiyor lafını. Arap harfleriyle yazıyorum o kadar. Türkçe değil mi bu? Fakat o hale getirildik ki yabancı bir lisan zannediyor. Bakınız lisan dedim. Lisan da deriz, dil de deriz. Zengin çünkü. Yeri gelince dil, yeri gelince lisan. Yeri gelince hadise deriz, yeri gelince olay deriz. Yani ne kadar zengin olursa lisanımız o kadar güzel konuşuruz ve eserleri rahat anlarız. Kelime hazinemizin zengin olması lazım. Rahmetli hocamız Mehmet Kaplan Bey, her kelime kültür hazinesine açılan bir kapıdır derdi. Her kelime ilim ve kültür hazinesine açılan bir kapıdır, bir anahtardır. Bu anahtar olmadan o kültür hazinesine, ilim hazinesine girmemiz mümkün değil. Aksi takdirde sözümün başında misal verdiğim o kıymetli kitapları, tefsirleri, hadisleri, efendim işte edebiyat eserlerini anlamamız mümkün değil. Şimdi bugün edebiyat fakültesini bitiren bir delikanlı bile Fuzuli divanını rahat bir şekilde yüzünden bile okuyamıyor. Yani okusa bile yalan yanlış okuyor. Çünkü oradaki o kelimelere aşina değil. Ne demek Fuzuli? Ha? Baş. Gereksiz. Böyle çok kıymetli bir zat-ı muhterem niye bunu kendisine mahlas olarak almış? Avam demiş, sıradan insanlar benim şiirimi anlamazlar. fuzuli derler. Boş işlerle uğraşıyor. Efendim, havasa gelince, seviyesi yüksek insanlara, kültürlü seviye insanlara gelince, onlar da benim faziletimi bilirler demiş. Faziletten geliyor. Fazıl, fuzul. Efendim, böyle hoş rivayetler vardır. Hakikaten de tasavvufi manada, dini manada, efendim, manevi anlamda çok derinliği olan bir şairdir Fuzuli. Mesela onun su kasidesi, Peygamber Efendimiz'i methetmek için yazılmış şiirlerin en önemlilerinden biridir. Yani su kasidesi bugün aşılamamıştır. Diğer şiirleri de öyledir. Divanı vardır biliyorsun, Farsça, Arapça. Mühim bir şairimizdir. Yazık ki bugün bundan istifade edemiyoruz. Sadece Fuzuli mi? Baki de öyle, Nedim de öyle, efendim işte Nabi de öyle. Az önce misal verdiğim gibi biz Cumhuriyet dönemini bile anlamıyoruz. Yahya Kemal'i bile efendim ağır diye okumuyorlar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın beş şehri bile sadeleştiriliyor. Aman Allah'ım. Bir dili sadeleştirmek o dili katletmektir. O kelimeye at, bu kelimeye at. Geriye ne kalıyor? Çılız bir Türkçe. Onun için sadeleştirilmiş eserlere pek itibar etmeyiniz. Orijinalli okuyunuz. Yani suyu pet şişeden değil, kaynağından içmeniz gerekiyor. O zaman lezzetini alırsınız. Yani mesele dönüp dolaşıp Osmanlıcayı iyi öğrenmeye geliyor. Efendim, şimdi sizler tabii gençsiniz, zamanınız bol. Efendim, temeli sağlam atmaya çalışın. Ben kendi hayatımdan misal vermek isterim. İlim merakı, okuma merakı çok erken bir yaşta başlamıştı. Hatta ilkokuldan itibaren. Belki size tuhaf gelecek ama benim ilk okuduğum kitaplardan biri de İmam-ı Gazali Hazretlerinin El-Munkizü Minet Dalal isimli eseridir. Çok kıymetli bir eserdir o, Gazali'nin. Ufak bir eserdir ama muhtevası çok önemli, çok büyüktür. Onunla başlamıştım. Gerçi ondan evvel de daha ilkokuldayken okumam güzel olduğu için mahallemizin, ben köy çocuğuyum, o zaman elektrik melektrik yok evlerde. Uzun yaz gecelerinde mahallemizin yaşlıları, ihtiyarları evlerine çağırırlardı. Bana kitap okuttururlardı. Ne kitapları? İşte Battal Gazi hikayeleri, Hazreti Ali Cenkleri, Ahmediye, Muhammediye, Yunus Emre'nin ilahileri, Karacaoğlan vesaire, böyle halk için yazılmış kitapları okuturlardı. Saatlerce okurdum. Onlar da böyle pür dikkat dinlerlerdi. Bazılarının ağladığını, gözyaşı döktüğünü bile görürdüm. Böylece okuma merakı bende gittikçe daha da arttı. Erken yaşta başladık bu işe. İlkokulu bitirir bitirmez de İmam Hatip Lisesi'ne gitmek istediğimi söyledim aileme. O zamanki adı İmam Hatip Lisesi değildi. İmam Hatip Okulu'ydu. Efendim, ailem göndermek istemedi. Bir evin bir çocuğusun, sen de okursan bahçe işlerini kim yapacak diye itiraz etti. Hakikaten de bir evin bir çocuğuydum. Onun için adımı Dursun koymuşlar. Zaten doğan çocuklar hep ölmüş. Diğer kardeşlerim vefat etmiş. 7 kardeşiz biz. Ama sadece ben kalmışım. Şu ana kadar kaldım bilmiyorum. 63 yaşındayım. Bundan sonra ne kadar yaşarım bilemiyorum. Öyle ya. İyi ki bilmiyoruz ha. Bak, Cenab-ı Hak kullarına nimet vermiş. Mesela bilmek nimettir, bazen bilmemek de nimettir. Mesela öleceğimiz günü, tarihi bilseydik, huzurumuz kaçardı değil mi? Şu tarihte, şu saatte öleceksin diye bildirseydi Allah. Allah biliyor. Ama niye ki bildirmemiş? Evet. Bak işte burada bilmemek nimet. Gaybı Allah bilir. Evet. Efendim. Ama hani ecel geldiği zaman bir saat ne geri alınabilir ne de ileri. Efendim, la yesteahirune ve la yestakdimun. Öyle demiş şair. Erişince irci'i emri. Ne demek irci'i? Bana dönünüz. Irci'i ila rabbiki raziyeten marziye fethuli fi ibadi ve duhuli cenneti. Erişince irci'i emri. Dedim Allah'a eyvallah. Bu emir hepimize erişecek. Mühim olan mutu kable ente mutudur. Ölmeden önce ölünüz, ne kadar güzel bir şey. Evet, ölmeden önce ölen, ölünce dirilecektir. Bu da benim cümlem olsun hadi. ölmeden önce ölen, ölünce dirilecektir. Nitekim bir hadis var Efendimiz, insanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar diyor. Ya, evet. Üstad Necip Fazıl ne diyor? Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Evet. Onun için esas diriliş budur. Diriliş kelimesini kullanınca da hemen Sezai Bey aklıma geliyor zaten. Sezai Karakoç. Şimdi bizim nesil 3-4 saati çok sever. Şimdi onlar yetiştirdi bizim. Necip Fazıl. Efendim işte o devirde Osman Yüksel Ser'den geçti. Bu dünyadan geldi geçti. Ser'den geçti. Çok sevdiğimiz ağabeyimiz Arif Nihat Asya. Ama öbürlerine yetişemedik. Mesela Mehmet Akif Ersoy, onlara yetişemedik. Yetişenlere yetiştik. Mehmet Akif Ersoy'un en yakın iki talebesine ben yetiştim. Biri Mahir İz hocamızdı, biri Eşref Edip. İkisinin de elini öpme şerefine nail oldum. Efendim ama Necip Fazıl'a yetiştik. Evine gittik. Daha üniversite talebesi sizin yaşlarınızda. 5 kişilik bir grubumuz vardı. Yazarları ziyaret ederdik böyle. O zaman meşhur yazarları. Çok kimseye gittik. Necip Fazıl'a giderken biraz korktuk gerçi. Üstad sert bir adam. İyi ki sertti. Sertlik bazen işe yarıyor. Yavuz Sultan Selim sert olmasaydı Mısır'ı fethedemezdi. Fatih Sultan Mehmet sert olmasaydı İstanbul'u alamazdı. Hazreti Ömer sert olmasaydı Kudüs'ü fethedemezdi. Sertlik yerine göre iyidir. Onun için Necip Fazıl Bey, benim öfkem mukaddes öfke derdi. Evet, mukaddes öfke. İnsanlar çeşit çeşittir değil mi? Allah herkese değişik kabiliyet vermiş. Hazreti Osman yumuşaklığın, kibarlığın temsilcisi, eyvallah, haya sahibi. Hazreti Ömer tam aksi. İkisi de makbul. Yani su da güzel, şerbet de güzel. Elma da güzel, ayva da. İkisi de meyve ama tatları ayrı. Karakterler de böyledir. Tarikatler de bile öyledir. Bazı tarikatlar mesela gizli zikir yapar, bazıları aşık. Şimdi senin meşrebin hangisine uygunsa ona girersin. Allah insanlar şuuben ve kabaile li te'arefu, yani sizi şube şube, kabile kabile yarattık ki daha iyi tanışasınız diye. Yoksa şeyden çıkmış gibi, efendim tek kalıptan çıkmış gibi hep aynı olsaydı insanlar çekilmezdi. Çeşitlilik esastır, tornadan çıkmış gibi. Çeşit çeşit. Efendim işte Necip Fazıl bir öyleydi. Korkarak gittik evine, Erenköy'de 5-6 kişi ama korktuğumuz başımıza gelmedi. Gayet yumuşak karşıladı. Osman, oğlu Osman var. Mehmet var. Mehmet büyüğü. O şiirlerini yazdığı zindandan Mehmet'e. Onun küçüğü var Osman. Onlar hala oğulları hayatta. Osman'a seslendi. Osman geldi dedi. Sert bir sesle. Osman geldi. İki ayaklar, iki ayağını birden şak diye vurdu. Bir asker selamı gibi. Buyur babacığım dedi. Bak misafirlerim gelmiş. Kahve getir dedi. Baş üstüne babacığım dedi. Döndü gitti. Kahveler geldi. Biz şaşırdık tabii. Şapşallaştık. Ne oluyor ya? Kışlaya mı geldik falan. Ondan sonra öylece ziyaret etmiş olduk. Yoksa ben üstadı ta ilkokul yıllarından tanıyorum. Yani Büyük Doğu bizim köye gelirdi. Büyüktü köyümüz. Efendim. Büyük Doğu'yu okuya okuya büyüdük. Efendim işte. Ama tabii İstanbul'a gelince bizi bu kadar heyecanlandıran, bu kadar kendine bağlayan üstadı yakından tanıma merakına düştük. Bu tabii evinde yaptığımız ziyaret. Yoksa sohbetlerine çok katıldık. Konferanslarını çok dinledik. Çağaloğlu'nda Milli Türk Talebe Birliği vardı. Şimdi yine tekrar Milli Türk Talebe Birliği oldu. Bugünlerde binada değişiklik yapılıyor. Oradaki konferanslarını defalarca dinlemişimdir. Kalabalıktan kürsü çökecek hale gelirdi. Üstad böyle bir insandı. Onun için Necip Fazıl Bey'in bütün eserlerini okumanız gerekiyor. Şiirleri Çile isimli kitapta toplanmıştır biliyorsunuz. Hiç değilse birkaçını ezberlemeniz lazım. Zindandan Mehmet'ime, Sakarya türküsü. Bunlar hepsi güzel de bunlar daha güzeldir. Efendim işte Peygamberimizin hayatını anlatan Çöle İnen Nur. Çok güzel bir kitaptır o bak. İsmi bile şiir gibi. Çöle İnen Nur. Evet. Burada şu meseleyi vurgulamak istiyorum. Efendimizin adından, has adından, mübarek isminden olur olmaz yerlerde fazla bahsetmemek lazım. Hatta bana sorarsanız ismi Muhammed olan kimselerin de dikkat etmesi gerekir. Ecdadımız bu kelimeyi fazla kullanmamış. Belki hürmetsizlik yaparım diye. Onun için Mehmet demiş veya Mehmet demiş. Mehmet ile Muhammed'in yazılışı aynıdır. Ama biz Muhammedçik dememişiz, Mehmetçik demişiz. Çünkü hürmetsizlik olabilir. Buna işte bugünkü Müslümanlar bunlara dikkat etmiyorlar, açık konuşalım. Birkaç sene önceydi Eyüp Sultan'a gitmiştim. Efendim abdest almak için affedersiniz ayak yoluna tuvalete gidiyorum. Kadınlar kısmında çarşaflı bir hanımın tuvaletin girişinde çocuğuna seslendiğini, içeride kalan çocuğuna seslendiğini ve şöyle bağırdığını duydum. Muhammed, Muhammed çabuk çıktı. Yani bu güzel kelimenin bir tuvalette yankılanması beni rahatsız etti. Ecdadımız buna dikkat ederdi. Fatih Sultan Mehmet Han der mesela. Muhammed diye geçmez. Bunlara dikkat edelim. Yani Müslüman ince düşünceli olacaktır. Saygısızlık yapmayacaktır. Mesela 600 senelik Osmanlı tarihinde Peygamber Efendimizin hayatıyla ilgili çok kitap yazılmış olmakla beraber hiçbirinin adı Hazreti Muhammed'in hayatı değildir. Başka bir şey söyler. Peygamberimizin hayatıdır. Efendim işte Peygamber Efendimizin hayatıdır. Siyer-i Celile-i Muhammediye'dir. Bu Cumhuriyet devrinde icat oldu. Böyle yalın isimle yazmak. Böyle bazı ilahiyatçılar var. Hazreti Muhammed'in hayatı, üstünde de kendi adı var. Yazan, bilmem profesör kim. Bu bile adaba aykırıdır, biliyor musunuz? Sen kendi ismini, peygamberin isminden niye üste koyuyorsun? Alta koy. Ve Hazreti Muhammed'in hayatı deme. Babanın oğlu mu? Onun için Necip Fazıl Bey bu hassasiyete dikkat ederdi. Şöyle inen nur. Bak ne güzel isim. Allah Allah. Hatta sormuşlar, koca kitapta bir yerde Muhammed ismi geçmiyor. Üstad niye böyle yaptın? O mübarek isim benim pis ağzıma yakışmaz dedi. Ya. Şimdi bunları unuttuk. Müslüman ince ruhlu olacak, ince düşünceli olacak, hassas olacak, dikkatli olacak. Konuşmasına, yemesine, içmesine, gezmesine, adaba riayet edecek. Bunları yapmadığı müddetçe kaba, yani yine Necip Fazıl'dan misal verecek olursak, ham yobaz kaba softa olur. Allah güzeldir, güzelleri sever. Müslüman giyimiyle, kuşamıyla, estetiğiyle, hareketleriyle göze batmayacak, bilakis dikkat çekecek. Efendim dış görünüş önemli değildirler. Yanlıştır, dış görünüş önemlidir. Müslümanın iç güzelliği dışına vurur. Simasına vurur, saçına sakalına vurur, konuşmasına vurur, elbisesine vurur. Onun için Müslüman dış görünüşe de dikkat edecek. Efendimiz ne kadar güzel giyinirdi. Hani meşhur hikayedir, hikaye demeyelim, menkıbedir. Bir sabah evinden çıktığında Resulullah, efendim evin önündeki su birikintisi, yağmur yağmış bir gün önce, su birikintisine bakarak böyle işte sakalını, sarığını düzeltmiş böyle. Hazreti Ayşe validemizin dikkatini çekmiş. Sormuş sebebini. İşte o zaman söylemiş Peygamberimize, ya Ayşe Allah güzeldir, güzeli sever. Efendim yani dikkat edeceksin. Ne yaptık şimdi biz? Güzel kelimesini de basite indirgedik. Mesela diyorlar ki güzel sevmek sevaptır. Falan dalga geçiyorlar. Salak. Bu manaya değil ki. Allah'ın yarattığı her şey güzeldir. Bir ağacın güzelliğine bak. O çiçekler her son baharda çiçek açıyor değil mi? Her şey güzeldir Allah'ın. Dünyadaki bütün güzellikler, sade dünyadaki mi? Ukbadaki bile bütün güzellikler Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatının tecellisidir. Cemal ne demek? Güzellik. Celal, gazap, gazab-ı ilahi. Cemal, cennet dahi diyor hocalarımız, ehli ilim ve ehli tasavvuf. Cennet bile Allah'ın cemal sıfatının tecellisinden başka bir şey değildir. Güzellik bu kadar geniş kapsamlı bir kelime olduğu halde biz bunu basite indirdik. Güzele bakmak sevaptır deyince yanlış anlıyoruz. Hayır, hiç yanlış değil. Tabii ki güzele bakmak sevaptır. İlla kadına bakmak anlamında niye anlıyoruz bunu? Ya şu bardağın, şu suyun güzelliğine bakıyorum. Bu suyu buraya getiren biri olduğuna göre bu suyu buraya getiren birini de o Allah yaratmıştır. Bakın eserden müessire geçme diyoruz buna. Eserden müessire. Kitaba bakıyorsun, katibini anlıyorsun. Nakışa bakıyorsun, nakkaşı anlıyorsun. Eserden müessire. Bu manada eşyaya, varlıklara bakarsanız buna çeşmi ibretle bakma derler. İbret gözüyle. Çeşmi ibret. O bakımdan bu kelime, güzel kelimesi çok güzeldir. Ama dediğim gibi geniş kapsamlıdır. Maalesef bizler bugün bizim öz malımız olan bu güzel kelimelerin tabirimi mazur görün ırzına geçtik. Onları asli manalarının dışında kullanmaya başladık. Bir misal daha verelim. Aşk kelimesi mübarek bir kelimedir. Aşkın tarifi iki kelimeyle yapılır. Muhabbette ifrat. Yani muhabbetin fazlası. Çok muhabbetin adı aşktır. Ne demiş büyüklerimiz? Aşk olmayınca meşk olmaz. Meşk iş yapmak demektir. Ben şu suyu bile aşkla içmeliyim. Efendim böyle höpür höpür. Öyle mıy mıy mıy içeyim mi içmeyeyim mi tereddütle. İşte o zaman su sana küser. İçiyorsan beni adam gibi içtir. Misal veriyorum bunu. Her iş böyle aşkla yapılmalıdır. Evet, dediğim gibi aşk ilahi kaynaklı bir kelimedir. Allah aşkı, peygamber aşkı, ilim aşkı, kitap aşkı, bunlar hepsi muhabbetin fazlası. Her şeyin fazlası zarardır, muhabbetin fazlası zarar değildir. Bilakis faydalıdır. Çünkü Efendimizin Muhammedi muhabbet sahibini olduğunu biliyoruz. Değil mi? Muhabbetsiz Muhammed, Muhammedsiz muhabbette ne hasıl? Muhabbet ne zaten? Sevgi. Sahabe ne? Dostluk. Efendimizin arkadaşı, sohbet arkadaşı. Sahabe. Müsahip vardı eskiden. Padişahların müsahipleri vardı. Yani sohbet arkadaşları. Aşk bu işte. Aşk-ı mişalemde ne diyor Fuzuli? Fuzuli bugün benden dua ister herhalde. Teberrüken bir daha bahsedeyim. Aşk-ı mişalemde her ne var ise ilim bir kıylü kalimiş ancak. Şimdi Fuzuli gibi hakikaten alim bir insan ilim için kıylü kaldir mi? Diyor. Buradaki maksadı ne? İlim seni aşka götürür. Aşkın varsa ilim de öğrenirsin, irfan da öğrenirsin. Ama aşk yoksa sende, hareket edemiyorsan, ruhen çökmüş isen hiçbir şey öğrenemezsin. Öğrendiğinde işe yaramaz. Daima aşk, aşk, aşk. Şimdi bu kelimeyi bugün ayağa düşürdük efendim. Zina halinde yakalandı demiyor gazete, yazmış haberi. Aşk yaparken yakalandı. Hadi oradan hayvan herif. Estağfurullah, hayvana da hakaret ettik. Hayvan vazifesini yapar. Aşk yapıyormuş. Noh yapıyorsun. Öyle yazıyor değil mi? Siz de okuyorsun gazetelerde yahut medyada bilmem ne falan. Efendim, yasak aşk yaşadılar diyor. Aşksa yasak olmaz. Ona dediler? Gayrimeşru hayat yaşadılar demiyor da. Aşk yaşarken. Tövbe tövbe. Bak kelimeleri nasıl ayağa düşürdük. Onun için bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Yunus Emre'nin şiirlerini, ilahilerini okuyunuz. Aman Allah'ım, bu kelimeyi ne güzel anlatır. Aşık Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme, seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir. Bunlar bizim mübarek insanlarımız. Yunus okumadan olur mu? Risale-i Yunusiye. Musiki olacak. Dinde musiki var mı hocam? Var. Nereden biliyorsun? Bilal-i Habeşi'den. Evet, ezan bir bakıma dini musikidir. ölçüsü ne musikinin? Haram mı helal mi? Yerine göre haram, yerine göre helal. Adamına göre derler. Ya olur mu adamına göre İslam'ın hükmü? Evet olur. Büyüklerimiz ne diyor? Gazali musikiyi tarif ederken behimi musiki, insani musiki. Yani insanın ulvi duygularına hitap eden musiki helaldir ve tavsiye edilir. Hayvani, şehvani duygularına hitap eden musiki haramdır. Ve yine büyüklerimiz ne demiş? Musiki alimin ilmini, aşığın aşkını, fasığın fıskını artırır. Yani dinleyene göre değişir o. Evet. İbn Haldun böyle tarif ediyor. Yani bu musiki meselesini de iyi çözmek lazım. Şimdi çok güzel bir sesle Kur'an-ı Kerim okuyor yahut ezan okuyor. Ne kadar böyle merakla, zevkle dinliyoruz. Ama adam çıkmış hem sesi kötü hem makam bilmiyor, ezan okuyor. Okuma arkadaş ya. Tavsiye var. Kur'an'ı sesinizle zinetlendiriniz. Güzel okuyor. Hele müezzinlik hiç yapmayınız. Çünkü müezzin umuma mal olmuştur. Dışarıdaki vatandaş dinliyor. Kulağı rahatsız oluyor. Biz 5 vakit namaz kılan bir insan olarak ben kötü ezandan çok rahatsızım. Keşke okumasa bu adam diyorum. Sa'di Şirazi Gülistan kitabında anlatıyor. Diyor ki, sokakta yürüyordum. Namaz vaktiydi. Bir caminin yanından geçiyordum. Baktım. Kerih sesli bir müezzin çıkmış minareye ezan okuyordu. Kerih, çirkin sesli. Yani bekledim. Dedim, sen bu ezanı niye okuyorsun? Allah için okuyorum dedi adam. Cevap verdim, bundan sonra Allah için okuma. Öyle. Yaptığınız iş başkasını nefret ettirmeyecek. Hay Allah razı olsun. Şu ezan bir saat uzasa da bir saat bu adamı dinlesem demesi lazım. Onu dinleyen kimsenin. Ha. Onun için maharet önemlidir. Herkes her işi yapmamalı. İlmini, adabını bilmiyorsan o işi yapmayacaksın. Makam bilmiyorsan, sesin güzel değilse müezzinlik yapma kardeşim. Hatta imamlık da yapma. Git limon sat. İlla bir iş yapacaksın. Onun için işi ehline vermek çok önemlidir. Mecellede adalet şöyle tarif ediliyor. Adalet nedir? El cevap, eşyayı yerine koymaktır. Bu kadar basit değil mi? Şu içi su dolu bardağın yeri bura. Ama sen bunu şuraya korsan, buraya korsan bunun dökülme ihtimali var. Biri buradan geçer, dokunur, dökülür. İşte şimdi bu bardağa suya ben zulüm yapmış oluyorum. Çünkü yerine koymadım. İşte yerine koydum. Şimdi adalet oldu. Adalet nedir? El cevap, eşyayı yerine koymaktır. Geniş manası işi ehline vermektir. İşi ehline vermektir. Müslüman esnaf, Müslüman sanatkar işini en güzel şekilde yapacak. Neden kendimizi tenkit etmiyoruz? En iyi Müslüman kendini en iyi eleştiren kimse de eleştiriden korkmayalım. Bugün iyilerini tenzih ederim ama bunların sayıları az. Maalesef sanat erbabı, esnafımızın da çoğu işinin sahtekarı. Kadıköy'de benim bir cilçim var. Eski kitaplarımı ciltletiyorum ona. Muazzam cilt yapıyor. Çok sağlam yapıyor. Halbuki kendisi ateist. Olsun. Bunun dini bir sakıncası yok. Bilakis işi ehline veriniz. Bir de Bayezid'de bir dişim, ciltçim vardı. O da mütedeyyin, dindar. Yaptığı ciltler hemen söküldü. Berbat oldu. Üstelik de çok da para alıyor. Öbür ateist ciltçi ise yaptığı kitabı, ciltlediği kitabı atsam bir şey olmuyor. Taş gibi. Üstelik de estetiği var, güzel yapıyor. Ve yaptıktan sonra da beni arabaya kadar yolcu ediyor, yardım ediyor. Hocam diyor, yardımcı olayım diyor. Böyle Müslüman kılıklı herifin de yüzü gülmüyor. Yani böyle gözü doymuyor, teşekkürü bile etmiyor. Ha, Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Bir Müslümanın bazı sıfatları kafirdir. Bir kafirin de bazı sıfatları Müslüman olabilir. Bu çok önemli. Onun için biz Müslümanlık işi kurtardık. Yok öyle şey. Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Kolay mı? Kendimizi iyi yetiştirmemiz. Bırak Müslümanı, kendimizi gavura sevdirmemiz lazım. Adam inanmıyor ama benim hareketlerime bakıyor, davranışıma, dürüstlüğüme, verdiğim sözü tutmama bakıyor. İmreniyor yahu. Müslüman kendini imrendirecek, kendinden nefret etmeyecek, ettirmeyecek. Evet, yani işimizi güzel yapacağız. Güler yüzlü olacağız. Herkese alaka, ilgi göstereceğiz. Bugün Müslümanların birçoğu güler yüzlü değil, asık suratlı. Herkesin derdi var, problemi var, sıkıntısı var. Şöyle bakınız, arabada, gemide, tramvayda, şurada, burada, suratlar asık. Sanki kavgalı herkes. Hani tebessüm? Sadakadır tebessüm. Bir Müslümanın yüzüne gülmek. Unuttuk. Evet, mütebessim insanlar olmak lazım. Mütebessim ve mütefekkir. Benim bir kitabımın adı budur. Tebessüm ve tefekkür. Yeri gelince tebessüm edeceksin. Sık sık tebessüm edeceksin. Yeri gelince tefekkür edeceksin. Sık sık tefekkür edeceksin. Yeri gelince değil. Çünkü bir saatlik tefekkür 60 yıllık nafile ibadetten hayırlıdır buyuruyor Peygamberimiz. Tefekkür. Bak bunu da unuttuk şimdi. Değil mi? Ne diyorlar bunun yerine şimdi? Tefekkür kelimesinin, mütefekkir kelimesinin yerine ne diyorlar? Düşünür. Vah vah, ne düşünür acaba? Nasrettin Hoca'nın hindisi gibi düşünürdü. Şimdi bakın, bu kelime Türkçe bir kelime. Yeri gelince kullanıyoruz. Ya işte düşünüyorum, akşam bize misafir gelecek. Hangi yemeği yapsak? Tamam, burada oturdu kelime yerine, düşünürüm. Ama sen şimdi İbn Sina'dan bahsederken düşündü dersen, koca alim ne düşünür acaba? Ona mütefekkir diyeceksin. Alim diyeceksin. Hoca diyeceksin. Ki kelime tam yerine oturmuş olsun. O bile karşılamıyor. Bak, münevver diyoruz. Onun karşılığı münevverdir. Nurlu kimse. Aydın, işte manası biraz hafife alınıyor. Yoksa aydın da güzel bir kelime. Gönlüm aydın olsun diyor. Günaydın diyor ama günaydın ya, selamın yerini tutmuyor işte. Gün, sen demesen de gün ayıyor zaten. Aydın. İşte kelimeler kullanıldığı yerlere göre önem kazanır veya önem kaybeder. Bunu iyi bilmek için de kelime hazinemizin zengin olması lazım. Kilerde pişirilecek maddelerin fazla olması lazım ki un, buğday, bulgur, yağ, pirinç evin hanımı güzel yemek yapabilsin. Bilgi de böyledir. Kafa dolu olacak ki, kelime hazineniz zengin olacak ki onu yerli yerine kullanabilirsiniz. Yoksa 300 kelimeyle ne edebiyat olur ne tarih. Evet. Onun için bazı ilahiyatçı arkadaşlara takılıyorum ben. İlahiyat demişler. Evet. Madem ben İmam Hatip mezunuyum, benim de ilahiyatçılığım var ama niye kendimizi eleştirmeyelim? Tenkitten korkan adam eksiği olan adamdır. Sen benim eksiğimi söyle, ben üzülmem, şey yapmam, gücenmem, öfkelenmem. Ama güzel söyle. Böyle söylerken ondan zevk alma, nefsi karıştırma içine. Mesela birisinin boynunda akrep görsen, arkadaşın ya demez misin kardeşim, yılan var, akrep var boynunda. O adam ne diyor? Aa, teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Allah atar. Sen niye benim boynumda akrep olduğunu söylüyorsun? Değil mi? İşte bizim pis huylarımız akreptir. Yanlışlarımız. Onları birinin söylemesi lazım. Buna ne diyoruz? Öz dilimizde nefis muhasebesi. Nefsini hesaba çektin mi? Çekme. Batılılar buna otokritik diyorlar. Otokritik. Kendini kritik etme. Müslümanın 24 saati nefisle muhasebe olacak. Muhasebe. Allah'a hesap veriyoruz. Hem muhasebe olacak hem de müsahebe. Bak, kelimeler ne kadar birbirine benziyor. Muhasebe, müsahebe. muhasebe, hesap. Muhasebeci diyorlar ya. Evet. Allah'a hesap vereceğiz. Dünyada patrona hesap veriyor adam. Muhasebe defteri tutuyor. Müsahabe, sohbet. Tarih müsahabeleri, tarih sohbetleri. Bu sohbet, müsahabe çok önemli. Ashab oradan geliyor ashab. Efendimizin sohbet arkadaşları, sahabiler. Medeniyetimiz müsahabe medeniyeti, sohbet medeniyeti. Saraylarda bile huzur dersleri olurmuş. Padişahın huzurunda yapıldığı için ona huzur dersi diyoruz. Sohbet. Ne büyük sohbet adamlarına yetiştik. Şimdi Necip Fazıl'ın sohbetlerini dinleseydiniz. Serden geçtiğiniz sohbetini sabaha kadar dinle. Hiç usanmazsınız, uykunuz gelmez, esnemezsiniz. Kötüye. Mehmet Akif Ersoy'un bir arkadaşı vardı. Bilmiyorum adını duydunuz mu? Ferit Bey, Ömer Ferit Kağan. Hem alim bir insan. Felsefe de bilir, iyi bir şairdir, hecavdır. Dili de zehirlidir böyle. Yanlışlıkları bir hicveder. Efendim, çok güzel konuşurmuş. Talakat, fesahat, belagat sahibi ve Mehmet Akif buna hayran. Hatta Akif'in evi yandığı zaman, Fatih'te Sarıgüzel Mahallesi'ndeki evi yandığı zaman oradan taşındı Beylerbeyi'ne. Niye Beylerbeyi'ne taşındı? Çünkü Ferit Kağan Beylerbeyi'nde oturuyordu ve ona komşu olmak istiyordu. Komşu da oldular. Ve Mehmet Akif Ersoy sık sık kendisini ziyaret eder. Ferit Bey uzun uzun sohbetler yapar. Ferit Bey konuşurken Akif Bey iki elini iki dizinin üstüne kor, müeddep bir talebe gibi pür dikkat dinlenmiş. Bu arada orada bulunanlardan birisi araya bir laf sokarsa, efendim beklenmedik bir giriş yaparsa, Mehmet Akif o kişinin yüzüne şöyle öfkeyle, gazapla bakar ve dermiş ki, efendi silsile-i kelama sekte verdirme. Yani sözün akışını bozma. Silsile-i kelam, kelamın silsilesi, zincirleme akışı. Sekte verdirme, durdurma. Sekte, kalp sektesinden gitti dünyadan. Durma kalbim. Silsile-i kelama sekte verdirme dermiş. O kadar sohbeti tatlı bir adamı. Hatta ona sohbet şeyhi dermiş Akif. Sadece tarikat şeyhi olmaz. Sohbet şeyhleri de vardı eskiden. Ferit Bey bir sohbet şeyhiydi. Efendim, hatta bazen latife yaparmış Mehmet Akif Bey. Ferit Bey dermiş, sen her zaman, her yerde ve daima sohbet et. Sakın kitap mitap yazma demiş. Kitap yazmak senin ihlasını bozuyor demiş. Anladım. Hep sohbet. Evet. Halbuki kitabı çoktur şeyin. Ferit Bey'in Vahdet-i Vücut diye bir kitabı vardır. Çok enteresan. Dini müsahabeleri vardır. Dini sohbetleri. Yayınlandı bu kitaplar. İşte Akif gibi meşhur bir şairimiz ki sadece şair değildir Akif. Aynı zamanda alimdir. Kur'an-ı Kerim'in manini yapmış. Başka eserleri var. Yani bu bile, Akif bile böyle insanlara hayran. Bugün biz Akif'i tanıyoruz. Güya tanıyoruz. İstiklal Marşı'nı yazmasaydı Akif de tanınmayacaktı. Efendim. Ama Akif'in çevresini bilmiyoruz. Yani Babanzade Ahmet Naim kimdir? Ferit Kağan kimdir? Mahiriz kimdir? Eşref Edip kimdir? Mithat Cemal Kuntay kimdir? Bunları bilmeden Akif olamaz. Çünkü bunların hepsi Akif hakkında kitap yazdı ve Akif'in can dostları. Onu ben yazacağım inşallah. Akif'in aziz dostları diye. Bunları tanımadan olmaz sevgili gençler. Yani bunlar bizim büyüklerimiz. Onların sayesinde bu kültürü elde ettik. Atamız Fatih Sultan Mehmet'tir ha. 600 kaç sene oldu? 561 sene önce İstanbul'u alamasaydı Fatih. 1453'te. Ben şimdi bu konuşmayı burada yapamayacaktım. Siz de olmayacaktınız. İstanbul'da bizim değildi. Muhtemelen Yunanlarındı. Gördünüz mü şimdi Fatih'in büyüklüğünü? Ondan sonra gelen bütün padişahlar Fatih'e borçlular. Ya 22 yaşında şuna bak. Ne kadar genç bir adam. Bir gün Fatih Sultan Mehmet yolda giderken bir esprisini anlatayım, latifesini. Karşısına bir derviş çıkmış. Bire padişahım demiş, ellerini böyle dua eder şekilde kaldırmış. Sen demiş, bizim duamızla bu İstanbul'u aldın biliyor musun demiş. Fatih gülmüş demiş ki, beli hoca efendi doğru söylersin. Lakin bunun hakkında unutma demiş, kılıcını göstermiş. Güzel bir mesaj değil mi? Sen doğru söylersin ama bunun da hakkını unutma. Yani dua da lazım kılıçta. Kılıçsız dua işe yaramaz. Duasız kılıçta işe yaramaz. Maddi dua, manevi dua değil mi? Fiili dua derler buna. Akif Deha böyle ve espiritüel bir adam. Anında cevap veriyor. Yine bir gün padişahım demiş birisi. Ben demiş senin kardeşinim demiş ama sen saraylarda yaşıyorsun, ben sefalet içinde yaşıyorum. Revaya hak mıdır bu demiş. Bire sen nereden benim kardeşim oluyorsun demiş Fatih Genç. Aşk olsun padişahım demiş. İkimizin de babası Hazreti Adem değil mi demiş. Ha, doğru. Hoşuna gitmiş. Bir kese altın vermiş. Kulağına da eğilmiş. Buradan çabuk savuş, diğer kardeşlerimiz duymasın demiş. Değil mi? O manada hep kardeşiz. Bak Fatih, Fatih'in fıkraları çoktur. Fatih 7 lisan biliyor. Alim adam. Şair. Avni mahlasıyla şiirler yazmış. Divanı var. Ama ömrü kısa oldu. Allah'ın hikmeti kaderi. Kaç yaşında vefat etti Fatih biliyor musunuz? Kaç? 1450. Yok. 1453'te İstanbul aldı. 1481 Gebze'de son seferine çıkarken Gebze'de Hünkar Şairi denilen yerde vefat etti. Yaş 49. Ya 50'ye bile bulmadı. Ne yapalım? Mukadder az zamanda çok iş yaptı. Torunu ondan daha şey. Torunu kim? Yavuz. Onun ömrü daha kısa. Saltanat süresi daha kısa. 31 sene kaldı Fatih. Yavuz kaç sene kaldı? 8 sene. 80 senelik iş yaptı. Yavuz gibi bir padişah cihana gelmemiştir. Tam dedesinin torunu. Ama sözümün başında ifade ettiğim gibi o da sert mizaçlı. Evet. Devlete, millete ihanet mi etti? Rüşvet mi aldı? Yanlışlık mı yaptı? Askeri isyana mı teşvik etti? Anında idam. Sadrazam. Sadrazam bugün başbakan demek. Çok sadrazam götürdü Yavuz. Nefsi için değil, keyfi için değil. Diktatör olduğu için değil. Onun için şair öyle demiş. Cihan da bir kimesine ölüm isabet etmez meğer ki Yavuz'a vezir ola demiş. Evet. Evet. Evet. Bir paşa vardı Yavuz'un sadrazamlarından. Şimdi aklıma gelmiyor adı. Türk asıllı bir sadrazam. O demiş ki korka korka huzuruna girmiş. Padişahım beni ne zaman idam ettireceksin demiş. Bileyim de rahat edeyim bari demiş. Gülmüş padişah. Beli düşünmüyor değilim lakin yerine adam bulamadım demiş. Böyle güzel espriler anlattılar tabii şey. Ama katiyen şer'i şerifin dışında bir şey yapmamıştır Yavuz. O kadar sert bir adam olmasına rağmen Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi'nin karşısında adeta titrerdi Yavuz. Onun ne derse onu yapardı. Fetvasız iş yapmaz. Öyle bir adam. Çünkü her ne kadar padişah ise de Şeyhülislam'dan fetva almadan icraat yapmaz Osmanlı hükümdarları. Yani hepsi böyledir. Ama şunu da söylemek gerekir. Bu padişahlar da insandır tabii. Hataları olmuştur. Hatasız kim iş yapar ki? Geçen gün bir televizyon kanalında bir program seyrediyordum. Mehmet Akif'le alakalı bir programdı. Mehmet Akif hakkında konuşan bir profesörümüz, tanıyorum benim de arkadaşım hatta, biraz ileri gitti. Biraz değil, bir hayli ileri gitti. Mehmet Akif Bey'in aleyhinde söylemedik laf bırakmadı. Yerin dibine geçirdi neredeyse. Neymiş efendim? İşte Abdülhamit aleyhinde konuşmuş. Abdülhamit aleyhinde konuşmuş Akif. Doğrudur. O dönemde Sultan Abdülhamit'in aleyhinde konuşmayan hoca yoktu zaten. Onu o şartlarda değerlendirmek lazım. Biz taraf olamayız. Akif'i tutup Abdülhamid'e veryansın edemeyiz. Abdülhamid'i tutup Akif'e veryansın edemeyiz. Niye edemeyiz? Hadi Asr-ı Saadet'e gidelim. Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Ayşe validemiz karşı karşıya gelmişler değil mi? Cemal Vakıf savaş yapmışlar. Şimdi biz taraf mı tutacağız? Hazreti Ayşe tarafını mı tutalım, Hazreti Ali tarafını? Olmaz böyle saçma şey. İçtihat meselesidir. Olmuştur, insandır, dünya, imtihan dünyası. Ama biz taraf tutamayız. Yani birini yerin dibine geçirip bir şey yapamayız. Canım sıkıldı tabii. Böyle yapmayalım. Yani buna ne diyoruz biz? İfrat ve tefrit. Aşırılıklardan kaçınalım. Yahut eskiler özetlemiş. Huzma, sefa, dama, keder demişler. Yani iyisini al, kötüsünü at. Yoksa mükemmel insan yoktur. Mükemmel insan peygamberdir. Değil mi? Sahabelerin de içtihat hataları vardır. İşte görüyorsunuz asr-ı saadetteki savaşlar falan. İçtihat hatasıdır. İnsandır neticede. İmtihan dünyasıdır. Bunlar olacak. Mühim olan temiz kalmak. Daha az hata yapmak. Ben hata yapmam diyen bizatihi hatalı söz söylemiş olur. Evet. Hatadan dönmek fazilettir. Eksiğini kabul etmek fazilettir. Yoksa burnundan kıl aldırmazsa bir adam kıl herif olur. Öyle olmaz. Müslüman yumuşak huylanacak. Kendisini hesaba çekmesini bilecek. Tövbe etmesini bilecek. Ağlamasını bilecek. Gülmesini bilecek. Konuşmasını bilecek. Dört dörtlük insan. Buna ne diyoruz? İyi insan, güzel insan, tatlı insan, mükemmel insan. Tatlı konuşuyor. Ağzından bal akıyor. Kimse ondan incinmiyor. Ne başkasını incit, ne de kendin incin. Efendiler böyle diyorlar. Evet. Bayağı uzattım galiba, değil mi? Belki soru yönetecek olanlar olur. Buyur.
Hocam, sohbetin ortalarında Osmanlıca anlattığınızda temel sağlam atmak için demiştiniz. Dil yönünde, kelimelerle iyi bilmeliyiz. Onun için ne yapmalıyız yani? Hangi kitaplarla okumaya başlamalıyız? Nasıl temeli sağlam tutarız?
Adam kitaplarıyla okumanız lazım. Kağıt kitaplarıyla değil. Osmanlılar zamanında hangi mektebi bitirdin, hangi medreseden mezun oldun diye sormazlardı. Hangi hoca efendinin rahle-i tedrisinde bulundun derlerdi. Hangi hocadan ders aldın derlerdi. İlim kitaplardan değil, kitap gibi adamlardan öğrenilir. Ha, kitaplardan öğrenilmez mi? İkinci derecede öğrenilir. Birinci derecede canlı kitaptan öğrenilir. Yani bu demektir ki illa bir hocanın dersine hiç değilse bir dönem gideceksiniz. Ondan sonra filan kitaplardan kendi kendinize ilerletirsiniz. Ben Türkiye'de Osmanlıcayı övünmek gibi olmasın iyi bilenlerdenim ama benim kurs sürem nihayet 5-6 aydır. Ama ondan sonra hep kendi kendime ilerletmişimdir. 1969-70'li yıllarda, 69 hatta, yani çok 4-5 ay bir kursa gittim o kadar. Ondan sonra kendi kendimi ilerlettim. Fakat asıl olan hocadır. Her meslekli. Yani bir Osmanlıca kursuna katılmanız gerekiyor. Bilmiyorum burada bir organizasyon var mı Osmanlıca? Yok mu? Hemen başlamanız lazım. Rahmetli Cemil Meriç şöyle derdi. Türkiye'de Osmanlıca bilmek Arapça bilmekten daha önemlidir derdi. Kaldı ki Osmanlıca bilmek sizi Arapça öğrenmeye, Farsça öğrenmeye sevk edecektir mecburen. Mecburen. Ama önce kendi dilimiz yahu. Süleymaniye Kütüphanesi'nin kitapları okuyamıyoruz. Vah vah. Ama müsteşrik adıyla elin gavuru gelip okuyor. Adamlara imrenmemek mümkün değil. Biz dinimizin gereğini yapmıyoruz. O batıl dininin gereğini yapıyor. O bakımdan tavsiyem budur. Yoksa tabii ki kitaptan öğrenilir. Ben de bir kitaba aşığım. Kocaman bir de kütüphanem var. Halen de kitaplarına öğrenirim. Ama gözüm canlı kitaplardadır. Nitekim bir kitabımın ismi de Ayaklı Kütüphanelerdir. 15. baskıyı yaptı şimdi. Evet. Bize ayaklı kitaplar, canlı kitaplar lazım. O kitap. Eyvallah. Eyvallah. Başka? Buyur kardeşim.
Hitap ettiğimiz kitle
Evet.
Kendi aramızda mı başlayacağız yani?
Azdan başlayıp çoğa doğru gideceğiz. Tümden varın diyorlar ya buna. Yani böyle köle bir taş atıyorsunuz. Dalga dalga dalga büyüyor değil mi? Daire şeklinde büyüyor. Bu böyledir. Ve Osmanlıca'nın istikbali parlaktır. Medeniyetimizle barışıyoruz. Son zamanlarda çok gündemde. Efendim zaten seçmeli ders olarak okullara da kondu. Efendim şimdiden kendinizi iyi hazırlamanız gerekiyor. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Zaman çabuk geçiyor. Ne yaparsanız kârdır. Şu işi yarına yaparım, Necip Fazıl'ın bir sözü var. Şu işi yarın yaparım diyen ahmak bilmez mi ki içinde bulunduğu gün dünkü günün yarınıdır. Bugün yapmadın, yarın nasıl yapacaksın? Garanti mi var yarına çıkacağına? Tarık Buran'ın bir kitabı vardır adı. Yarın diye bir şey yoktur. Hemen başlamak lazım. Şurada arkana bakmışsın. Bak ben 5 yıl arkama baktım. 40 sene geçmiş. 50 sene. Aman Allah'ım. Süratle geçiyor zaman. Yani kum saati çalışıyor. Ama ben hala gençliğimi muhafaza ediyorum işte. Bundan dolayı. Yoksa benim yaşıma gelmiş nice arkadaşım var ki şimdi kahvelerde oyun oynuyor. Pişpirik oynuyor. Ondan sonra vakit geçmiyor ya diyor. Allah canını almasın, vakit geçmiyor. Bize vakit yetmiyor. Evet. En büyük nimet zamandır. Allah'ın kuluna verdiği en büyük sermaye, mal, mülk, değer, nimet, zaman denilen servettir. Bu serveti maalesef hoyrat harcıyoruz. Müsrif bir şekilde harcıyoruz. Halbuki bu servet çok sınırlı, çok mahdut. Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene, bir rivayete göre 1200 sene yaşadığı söyleniyor. Sormuşlar Nuh Aleyhisselam'a, dünyayı nasıl gördün? Demiş ki Nuh Aleyhisselam, gördüğüme, bildiğime, görmeme, bilmeme vakit mi kaldı? Bir kapısından girdim, diğerinden çıktım demiş. Ha, bak o kadar uzun bir ömürde bile. Yani zamanın çabuk geçtiğini vurguluyor orada. Kaldı ki ahir zaman ümmetinin vasat ömrü 63 senedir, 60 senedir diyor büyüklerimiz. Hakikaten de öyledir. Efendimizin irtihal yaşı biliyorsunuz. Ha. Öyleyse bu kısa ömrü uzatmamız lazım. Yani uzatmamızdan maksat 50 senelik ömrü 100 sene yapamazsınız rakam olarak. Ama bereketlendirirsiniz. Efendimiz es-sadakatü tezidül ömrü buyuruyor. Sadaka ömrü ziyadeleştirir. Yani 60 seneyi 70 sene yapmaz. O manada değil ziyadeleştirir. Yani bereketli hale getirir. Verimli hale getirir. Güzel hale getirir. Dolu dolu yaşadığın 30 senelik ömür, boşa geçen 100 senelik ömürden makbuldür. Onun için ömrümüzü bu manada uzatmamız gerekiyor. O bakımdan gençlik çok güzel bir şey. Benim ömrüm gençlik rehberiyle geçti zaten. Halen de onun için muhafaza diyoruz. Evet, hepinize başarılar diliyorum. Bir başka sohbette buluşmak üzere.